Hadis Pınarı başlıyor. Programı hazırlayan ve sunan Mustafa Yüksel.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma tevfiki illa billah. Aleyhi tevekkeltu ve ileyhi munib. Sadakallahul azim. Kıymetli kardeşlerim, bir Hadis Pınarı programında tekrar sizlerin karşısındayım. Evet kıymetli kardeşlerim, Allah Resulü'nün sevgisinden bahsediyorduk. Tabi Allah Resulü'nün sevgisinden bahsederken ashabı örnek vermemiz gerekiyor. Çünkü Allah'ın Resulü ile ashabının arasındaki gerçekten sevgi Allah'ın hoşnut olduğu bir sevgiydi. O yüzden Allah'ın Resulü biraz önce bahsettiğim örneklerini verdiğim ashabı için şunu diyordu. Benim ashabım gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olursanız kurtuluşa erersiniz. Şimdi aklıma tabi şu geldi. İster istemez Tebük'ten geri kalan 3 kişi. Allah-u Teala Tevbe suresinin 118. ayet-i kerimesinde onlarla ilgili şöyle diyordu. Savaştan geri bırakılan 3 kişiyi de bağışladı. Öyle ki bütün genişliğine rağmen yeryüzü onlara dar gelmişti. Nefisleri de kendilerine dar gelmişti. Ve onun dışında yine Allah'tan başka bir sığınacak olmadığını iyice anladılar. Sonra tövbe etsinler diye onların tövbesini kabul etti. Şüphesiz Allah yalnızca o tövbeleri kabul edendir, esirgeyendir. Şimdi Kab bin Malik'in olayını hatırlayın. Hadis olarak sizlere anlatmıştım. Tebük'ten geri kalıyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Tebük'ten geri döndüğünde bir sürü insanlar gelip Allah Resulü'ne mazeret beyan ediyorlar. Savaşa katılamamalarıyla ilgili olarak. Allah Resulü ki rahmet peygamberi ve o insanların mazeretlerini kabul ediyordu. Ki bazılarının mazeretleri gerçekten tabiri caizse sudan mazeretlerdi. Bunu bilmesine rağmen Allah Resulü aleyhissalatü vesselam onların aslında halini ve durumunu Rabbine havale ediyordu. Ama bu 3 kişi vardı ki onlar Allah Resulü aleyhissalatü vesselama geldiler. Açık ve seçik bir şekilde savaştan geri kalmalarındaki sebebi net bir şekilde söylediler. Ki bu 3 kişiden biri olan Kab bin Malik'i ise şunu görmüştü Kab bin Malik. İnsanların Allah Resulüne gelerek böyle olur olmaz bir takım bahaneler ifade ettiğini yaşamıştı Kab bin Malik. Hatta şeytan bile ona şöyle bir vesvese veriyordu. Yani sen de git böyle bir mazeret beyan et diye. Ama o şöyle düşünmüştü. Yani Allah'ın Resulünü kandırabilirim veya aldatabilirim. Ama Allah'ı aldatmam veya kandırmam haşa söz konusu değil. Ve o yüzden de gitti Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'a açık ve net bir şekilde savaştan geri kalmasındaki sebepleri bir bir söyledi. Bunun üzerine Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Kab bin Malik'e ve diğer iki sahabeye yani bu 3 kişiye tavır aldı. Tabi Allah Resulü'nün tavır alması bakın Allah Resulü'nün sevgisinden bahsediyoruz ya muhabbetinden. Allah Resulü tavır aldı, ashabı da tavır aldı. Yani şöyle bir şey düşünebiliyor musunuz? Ya Allah'ın Resulü tavır almış olabilir ama ben Kab bin Malik'i özel olarak severim. Onunla özel bir hukukum var. Ben onunla yedim, içtim, yattım, kalktım. Her şeyimi paylaştım. Yani ben böyle bir şey yapamam diyemedi. Demedi hiçbir sahabe. Niçin? Allah'ın Resulü çünkü tavır aldı. Onlar da tavır aldılar. Burası bu noktada çok önemli. İkinci önemli nokta ise Kab bin Malik'in kendi ifadesi hadiste de aynı şekilde geçiyordu hatırlayacaksınız. Yeryüzü bütün genişliğine rağmen bana dar gelmeye başlamıştı. Keşke şimdi Müslüman olsaydım diyordu. Bunu Kab bin Malik'e söyleten sebep neydi? Şuydu. Rabbimizin de ayet-i kerimede beyan ettiği gibi Allah'tan başka sığınacak kimsesi yoktu. İkincisi Allah'ın Resulü ona tavır almıştı. Düşünebiliyor musunuz? Allah'ın Resulü tavır alıyor. Yani duyarlı olmayan, Allah'ın Resulüne muhabbeti olmayan, gerçekten ona sevmeyen bir insanın Allah Resulü'nün tavır almasına karşı tutumu ne olabilirdi? Şu olabilirdi. Hani tabirimi hoş görün ama istediği kadar tavır alsın derdi. Ama Kab bin Malik böyle bir şey demedi. Kab bin Malik aşırı derecede üzüldü. Gecesiyle gündüzü birbirine karıştı. Kendi ifadesinde olduğu gibi mescide gidiyor, Allah Resulü'nün göreceği yerde namaza duruyordu. Namazdayken Allah Resulü'ne bakıyordu. Allah'ın Resulü de onu kendisine baktığını gördüğünde yüzünü çeviriyordu. Düşünebiliyor musunuz? Yani muhabbet, bu muhabbetin yapılan bir yanlışlıktan dolayı kopması, geçici bir süre dahi olsun, bu Kab bin Malik'i yıkmıştı. Niye? Allah Resulü'ne olan sevgisinden dolayı. Allah'ın Resulü bana tavır almışsa şunu ifade ediyordu, yani yeryüzü bütün genişliğine rağmen bana dar geliyor diyorsa şunu ifade ediyordu. Allah Resulü bana tavır almışsa yeryüzünün bütün nimetleri benim olsa ne olur? Bakın burayı iyi düşünmemiz gerekiyor. İşte buydu sevgi. Buydu muhabbetti. Allah'ın istediği ve hoşnut oldu. Ashab gerçekten Resulünü böyle seviyordu. Rabbim inşallah bu sevgiyi bizlerin de kalbine koysun. Ve gerçekten Rabbim bizleri dediğim gibi hayatımızın en önüne vahyi ve peygamberin sahih sünnetini getiren ve bu hal üzere yaşayanlardan Rabbim bizi eylesin. Yine Ebu Musa el-Eşari radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah'ın benimle göndermiş olduğu hidayet ve ilim yeryüzüne yağan bol yağmura benzer diyor Allah'ın Resulü. Yağmurun yağdığı yerin bir bölümü verimli bir topraktır. Yağmur suyunu emer, bol çayır ve ot bitirir. Bir kısmı da suyu emmeyip üstünde tutar. Tutan çorak bir yerdir. Allah burada biriken sudan insanları faydalandırır. Hem kendileri içer hem de hayvanlarını sular ve ziraatlerini o su sayesinde yaparlar. Yağmurun yağdığı bir yer daha vardır ki diyor Allah'ın Resulü, düz ve hiçbir bitki bitmeyen kaypak arazidir. Ne su tutar ne de ot bitirir. İşte bu Allah'ın dininde anlayışlı olan ve Allah'ın benimle gönderdiği hidayet ve ilim kendisine fayda veren, onu hem öğrenen hem de öğreten kimseyle buna başını kaldırıp kulak vermeyen, Allah'ın benimle gönderdiği hidayeti kabul etmeyen kimsenin benzeridir diyor Allah'ın Resulü. Diyor ki Allah'ın Resulü, benim getirdiğimi kabul eden ve bu hal üzere yaşayan insanlar bereketli toprağa benzer diyor. Bu öyle bir topraktır ki benden aldıkları vahyi, benden aldığı vahyi önce nefsinde yaşar, sindirir, şuuruna varır, bilincine varır, idrak eder, düşünür, tefekkür eder. Nefsi için hayırlı olanı ortaya koyar. İkincisi, bir de şunu yapar. Alır bu ilmi, kendi nefsinde yaşadığı gibi çevresindeki insanlara sunar. İşte onun bu ilmi sayesinde insanlar ne yapar? Hidayete ulaşabilir. Yani insanların hidayetine vesile kılar. İnsanlar o ilimden faydalanır, doğruyu görür, hakkı görür, hidayeti yaşar. Yani insanlar bereketlenir. Yani ilmi sadece kendisi için kullanmaz, insanlar için de kullanır. insanlara faydası olur. Ama öyle de bir insan vardır ki diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, düz ve hiçbir bitki bitmeyen kaypak bir arazi gibidir diyor. Yani ne verirseniz verin ona, ona duyarsızdır. Kapalıdır ona. Ne alır, kullanır, ne de başkalarının kullanmasına sebep olur, vesile olur. Ve işte bu tür insanlar için Rabbimiz de Kur'an-ı Kerim'de şu ifadeyi kullanır. Gözleri vardır görmezler der, kulakları vardır işitmezler, kalpleri vardır anlamazlar. O yüzden Allah'ın getirmiş olduğu vahyi Rabbimiz, Allah Resulü'nün de hadisinde beyan ettiği gibi anlayan, yaşayan, idrak eden, şuurunda olan müminlerden olmamız gerekiyor. Bununla da yetinmiyoruz. Ve bu vahyi insanlara ulaştırmak noktasında Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın göstermiş olduğu gayret gibi bir gayretin içerisinde. Yani Müslümanın yaşamıdır dini. Birazdan bir hadis okuyacağım. Orada bu konuyu ne yapacağım biraz daha açacağım. İşte ilim böyle bir şeydir. İnsanın kendisinde yaşaması ve onu insanlara götürmesi. İşte böyle bir hal üzere olan insan. Tirmizi'de geçen bir hadis. Diyor ki Allah'ın Resulü. Allah Teala Hazretleri melekleri semavat ehli deliğindeki karıncaya, denizdeki balıklara varıncaya kadar arz ehli halka hayrı öğretene mağfiret duasında bulunur diyor. Yani Allah'ın yaratmış olduğu insanın dışındaki bütün varlıklar dahi Allah'ın ilmini insanlara ulaştıran kişiye mağfiret duasında bulunur diyor Allah'ın Resulü. Ebu Umame radıyallahu anh'tan yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, biri abid yani ibadet ehli, diğeri ise alim, ilim sahibi olan iki kişiden bahsedilmişti. Allah Resulü şöyle buyurur. Alimin diyor, abide üstünlüğü, yani ilim ehlinin ibadet ehline olan üstünlüğü, benim sizden en basitinize olan üstünlüğüm gibidir diyor Allah Resulü. Neden? Abid, ibadet eden kendi nefsini eder. Ama ilim sahibi insan, ilmi öğrenip de Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın biraz önce okumuş olduğum hadisinde beyan ettiği gibi bunu insanlara ulaştırıyorsa, insanlara sunuyorsa, insanların hidayeti için kullanıyorsa, Allah Resulü benim sizden en basitinizde olan üstünlüğüm gibidir diyor. Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki kim bir ilimden sorulur o da bunu terk edip söylemezse veya ketmedip söylemezse kıyamet günü ateşten bir gem ile gemlenir diyor. İşte bu da olayın farklı bir boyutu. Yani ilim ehli olup da insanların o ilimden faydalanması için kendisine gelenlere o ilmi gizleyenler işte kıyamet günü diyor Allah Resulü, ona ateşten bir gem vurulur diyor. Evet, diğer hadisimize geçelim. Cabir radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Benim ve sizin durumunuz diyor Allah'ın Resulü, ateş yakıp da ateşine cırcır böcekleri ve pervaneler düşmeye başlayınca onlara engel olmaya çalışan adamın durumuna benzer diyor. Ben sizi ateşten korumak için kuşaklarınızdan tutuyorum. Siz ise benim elimden kurtulmaya, ateşe girmeye çalışıyorsunuz diyor Allah Resulü. Bu hadisi Müslim, Fezail, Buhari, Rikak, Tirmizi de edep bahsinde rivayet etmiş. İşte Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın hali ümmetine karşı böyleydi. Yani Allah Resulü insanların, bütün insanların kurtuluş rehberiydi. Kılavuzuydu. Yani Allah'ın Resulüne tabi olan insanlar, Allah'ın Resulünün getirmiş olduğuna tabi olan insanlar, ateşten kurtulan insanlardı. Programımın ilk bölümünde söylediğim hadisin manası da buydu. Yani insanın cennete girip girmemesi kendi isteğiyle alakalıdır. O isteğin de bir ucunda ne vardır? Allah'ın Resulüne tabi olmak vardır. Getirdiklerine iman edip nehyettiklerinden de sakınmak vardır. Aynı şey burada geçerli. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın ümmetine karşı düşkünlüğü. Yani diyor siz ateşe girmekte olan cırır böcekleri gibisiniz. Ben sizi kuşağınızdan tutuyorum. Yani ateşe girmemeniz için siz ise diyor benim elimden kurtulmaya çalışıyorsunuz. Ne için? Ateşe girmek için. Ateşten kurtuluşun yolu Allah Resulüne tabi olmakla. Ve bizler bu mantık üzere hareket ederek her ne kadar burada söylediklerimiz belki bazı kardeşlerimizin zoruna gidiyorsa inan merhametimizden dolayı söylüyoruz. Yine söyleyeceğim. Bak şu hadis çok önemli. Bunu sürekli tekrar edeceğim bu hadisi. Mazlum da olsa zalim de olsa kardeşine yardım et. Zalimlik noktasında kardeşimize yardım etmemiz nedir? Onun zulmüne engel olmaktır. Bakın bu bir merhamettir. Gerçekten biz bir insana seviyorsak, biz bir insana muhabbet besliyorsak, ister miyiz ki onun ateşe girmesin? Ama bugün insanlar ve Müslümanlar kendi aralarındaki ilişkilerde birbirlerinin ateşe girmesine vesile olacak davranışlar sergiliyorlar. Nasıl mı? Bir Müslüman zulüm işlediğinde, Allah'ın hudutlarını çiğnediğinde, bir Müslüman Allah'ın Resulüne muhalefet bir davranışta bulunduğunda, bizler gerçekten Allah rızası için onu uyarıyor muyuz? Ona engel oluyor muyuz? Yoksa onu kendi haline mi bırakıyoruz? Soruyorum, hangisi merhameti? Merhamet onu uyarmaktır. İcap ediyorsa elimizle uyarmaktır. İcap ediyorsa dilimizle uyarmaktır. Ama uyarmaktır. Yani ona emre bil maruf nehyi anil münkeri yapmaktır. Ve bunu yaparken de utanmamaktır. Hiçbir kınayanın kınamasından da korkmamaktır, çekinmemektir. İşte biz özellikle öncelikli olarak Müslüman kardeşlerimizde, daha sonra da toplumun geneline Allah Resulü'nün bu ölçüsüyle hareket etmemiz gerekiyor. Yani insanlar ateşe giren cırcır böcekleri gibi. Bizler ise insanları o ateşe sokmamak için uğraşmak zorundayız. Zalim de olsa o insanlara yardım etmek zorundayız. Müşrik de olabilir, kafir de olabilir. Ama biz o insanların kurtuluşu için ne yapmak zorundayız? Çaba göstermek zorundayız. Gayret etmek zorundayız. Allah'ın bize vermiş olduğu ömürün ne kadarsa. Yani şuna kabul edebiliyor musunuz? Bakın bugün dünyada Müslümanlar zulüm görüyorlar. Filistin'de, Çeçenistan'da, Lübnan'da, Irak'ta. Ve orada insanları görüyoruz. Kurşun yemiş, öldürülmüş. Zorumuza gidiyor. Veya bugün Müslüman olmasa bile zulme uğramış bir insanı gördüğümüzde, işkenceye maruz kalmış bir insanı gördüğümüzde ne yapıyoruz? İçimiz kan alıyor. Yani biz insanların ateşe girmesini isteyen bir vasfa sahip olabilir miyiz? Böyle bir şey bizim için söz konusu olabilir mi? Biz insanların hidayeti için elimizden geleni yapacağız. Ha, sonuç şurada bitiyor. Biz bize düşeni yapalım ki Allah Resulü de bu gayretin içerisindeydi. Ve veda hutbesinde yüzbinlerinden bahsediliyor ashabın kalabalıklığında. O yüzden Allah'ın Resulü ashabına soruyordu. Size Allah'tan aldığımı getirdim mi? Sundum mu? Hepsi bir ağızdan. Evet ya Resulallah dediğinde bile. Allah'ın Resulü'nün şahit ol ya Rab, şahit ol ya Rab, şahit ol ya Rab dediğine biz de şahit oluyoruz. Niye? Yani şunu diyor da Allah anlasın. Ey Rabbim bana vermiş olduğun ömür neticesinde ben gerçekten senin rızanı elde etmek ve insanların hidayetine vesile olmak için elimden gelen bütün gayreti gösterdim. İşte bu yüz binlerce insan buna şahit veya yüz bin insan. Sen de şahit ol ya Rab diyordu. Biz yarın Allah'ın huzuruna çıktığımızda gerçekten bunu diyebilecek miyiz? Yani ya Rabbi senin vermiş olduğun bir ömür vardı ve bu ömrün gereği olarak da ben de gerçekten insanları ateş çukurundan kurtarmak noktasında elimden geleni yaptım diyebilecek miyiz? İşte bunu dediğimiz anda gerçekten çok büyük şeyleri becermiş olacağız. Son hadisimiz, bugünkü ve programımı kapatacağım. Abis İbni Rabia şöyle dedi diyor. Ben Ömer İbni Hattab'ın Hacerül Esved'i öptüğünü gördüm. Ve o esnada diyordu ki ben senin taş olduğunu, bir fayda ve zarar vermeyeceğini biliyorum. Şayet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem seni öptüğünü görmeseydim ben de seni öpmezdim diyor. Bakın ashabın Allah'ın Resulüne olan muhabbeti. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın ortaya koymuş bir örnekliği aynı Allah'ın Resulünün yaptığı gibi yapması. Kendi de ifade ediyor. Sen bir taşsın diyor. Yani bir faydan ve zararın yok. Ama Allah Resulü aleyhissalatü vesselam sana bir kutsiyet atfetti. Ve o seni öptü bu yüzden. Ben de diyor onun ümmeti olarak, onun ashabı olarak Allah Resulü seni öptüğü için öpüyorum diyor. Yani Allah Resulü'nün yapmadığı hiçbir şeyi veya Allah Resulü'nün hoşnut olmadığı hiçbir şeyi onun ashabından göremiyoruz. Veya ashabından sadır olduğuna şahit olamıyoruz. Rabbim gerçek manada bizi peygamberini tanıyan ve peygamberini önder, kılavuz kabul eden ve o hal üzere gerçekten yaşamanın gayretinde olan ve o peygamberi kendi nefsinden öne geçiren, çoluğundan, çocuğundan, malından, mülkünden, servetinden öne geçiren, Allah'ı ve peygamberini gerçek anlamda razı etme gayreti içerisinde olan kullarından bizi Rabbim eylesin diyorum. Ve programımı kapatırken Rabbim Filistin'de, Lübnan'da, Çeçenistan'da, Irak'ta ve dünyanın çeşitli yerlerinde zulme uğrayan Müslüman kardeşlerimize Rabbim yardım etsin. Rabbim onların ayaklarını ve bizlerin ayaklarını dini üzere sabit kılsın. Rabbim kafirler güruhuna karşı onlara güç versin. Rabbim onların yar ve yardımcısı olsun. Rabbim kafirlerin ve zalimlerin Müslümanlar üzerine kurmuş olduğu tuzakları başlarına geçirsin. Rabbim hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Selamun aleyküm.
Mustafa Yüksel'in hazırlayıp sunduğu hadis pınarını dinlediniz.